Ayrım 22.
Bu sonuncuların ünü azalmaya başlayınca Herofilos bir başka hekimlik getirdi ki Asklepiades de onu yıpratıp yıktı. Derken ardı ardına Temison'un Musa'nın görüşleri geçerlik kazandı. Daha sonra Messalina'ya yakınlığıyla ünlü Vexius Valens'inkiler. Hekimlik imparatorluğu Neron zamanında Tesalius'un eline geçti, o da kendisinden önce geçerli olan her şeyi yıktı, batırdı. Onun öğretisini yıkan Marsilyalı Krinas, bütün hekimliği yeniden yıldızların devinimlerine bağladı, yemeği içmeyi, uyumayı, ayın ve merihin keyfine göre ayarladı. Onu yıkıp yerine geçen yine Marsilyalı Carinus oldu. O da eski hekimliğe saldırmakla kalmayarak, halkın yüzyıllardır alışkın olduğu sıcak sularla tedavi yolunu değiştirdi. Kışın bile herkesi soğuk sularla yıkatıyor, hastalarını herhangi bir derenin sularına sokup çıkarıyordu. Plinius'un zamanına kadar hiçbir Romalı henüz hekim olmaya tenezzül etmemişti. Bu işi yabancılar ve Yunanlılar görüyordu. Nasıl ki biz Fransızlar arasında da Latinciler görmektedir. Çünkü der bir büyük hekim, dilinden anladığımız bir hekimliği pek tutmayız kolay kolay. Kendi elimizle toplayacağımız otların şifalı olabileceğine de pek inanmayacağımız gibi. Bizde bulunmayan bazı otları kendilerinden aldığımız uluslarda hekimler varsa, onlar da kendi topraklarında yetişmeyen bizim lahana ve maydanozlarımızı aynı tuhaflık, nadirlik ve pahalılık dolayısıyla kim bilir ne şifalı bulurlardı. Çünkü o kadar uzaktan, türlü zorluklar ve tehlikeler göze alınarak getirilen şeyleri kim küçümsemeye kalkabilir? Hekimlikteki eski değişmelerden sonra bize kadar daha niceleri oldu. Çoğu kez de kökten ve toptan değişmeler zamanımızda Paracelsus'un, Fioravanti'nin, Argenterius'unkiler gibi. Duyduğuma göre onlar yalnızca reçeteleri değil, bütün hekimliğin özünü ve düzenini baştan başa değiştiriyor, kendilerinden önceki hekimleri bilgisizlik ve göz boyacılıkla suçluyorlarmış. Zavallı hastanın durumu üstünde düşünmeyi size bırakıyorum. İnsanın istekleri. Budalalığımızın başka belirtileri arasında şu da unutulmamalı. İnsan istekleri yüzünden kendine gerekli olanı bulamaz. Bir şeyin tadına vararak değil, hayal ve hevese kapılarak mutlu olmak için neye muhtaç olduğumuzu kestiremeyiz. Düşüncenizi keyfince kesip biçmeye bıraktınız mı, kendine göre olanı özleyip rahat edemez. Korku ve istekler ne zaman akılla geldi? Bunca güvenle hangi hayali kurasın ki sonunda pişman olmayasın? Sokrat onun için tanrılardan yalnız kendisine yararlı olacağını bildikleri neyse onu dilermiş. Lakedemonyalılarla birlikte ve ayrı ayrı yaptıkları duada kendileri için iyi ve güzel şeyler diler, bunların seçilmesini tanrıların keyfine bırakırlarmış. Biz bir kadın ve çocuklar isteriz ama onlar bilir kadının ve çocukların ne olacağını. Hristiyan, Tanrı'nın dilediği olsun diye dua eder. Çünkü Kral Midas'ın şairlerce uydurulan durumuna düşmek istemez. Bu kral, tanrılardan her dokunduğunun altın olmasını istemiş. Duası yerine getirilmiş, şarabı altın olmuş, ekmeği altın, yatağının kuş tüyleri altın, gömleği, hırkası altın. Böylece kavuştuğu isteğinin ağırlığı altında ezilmiş, dayanılmaz bir bolluğa gömülür olmuş. O zaman dileğinin tam tersini dilemiş tanrılardan. Şaşmış bu yeni belaya. Hem zengin olmuş hem yoksul. Kurtulmak istemiş, istemez olası bu hazineden. Kendimden de bir şey anlatayım. Gençliğimde en çok istediğim şey Saint Michel şövalyesi olmaktı. Çünkü o zamanlar bu şövalyelik Fransız soyları arasında pek az kişinin ulaşabildiği en büyük onur payesiydi. Kader bu isteğimi tuhaf bir şakayla yerine getirdi. Ona ulaşmak için beni yerimden kaldırıp yükseltecek yerde daha da cömert davranarak sanki o onuru ucuzlatıp alçalttı benim omuzlarıma. Daha da aşağılara kadar indirdi. Kleobis'le Biton, Trophonius'la Agamedes, ilk ikisi tanrıçalarından, son ikisi tanrılarından dindarlıklarına en uygun ödülü dilemişler ve gördükleri ödül ölüm olmuş. o kadar ayrıdır çünkü tanrıların görüşleri bizimkilerden. İnsan bilgisi. Alçak gönüllüğünün başka bir çeşidi vardır ki kendini yüksek görmekten gelir. Birçok şeylerde bilgisizliğimizi kabul ederiz, akıl erdiremediğimiz taraflar olduğunu edebimizle açığa vururuz. İsteriz ki bizi dürüst, namuslu adam bilsinler ve başka şeyleri bildiğimizi ileri sürdüğümüz zaman inansınlar bize. Anlaşılmaz şeyleri, mucizeleri uzakta aramaya ne gerek var? Her gün gördüğümüz şeyler arasında öyle anlaşılmaz gariplikler var ki, mucizeler oyuncak kalır onların yanında. Bizi dünyaya getiren tohum, o bir damla akıt ne müthiş şeydir. İçinde babamızın yalnız beden biçimi değil, duyguları, düşünceleri, eğilimleri bile var. Bu bir damla su bunca halleri neresinde saklıyor? Dil üstüne. Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi dile yenilikler getirmekten çok onu bükmek, olanaklarını çoğaltmak, gücünü artırmak yoluyla yaparlar. Yeni sözcükler getirmezler. Onları zenginleştirirler, anlamlarını ve kullanımlarını sağlamlaştırır, derinleştirirler. Onlara alışılmamış bir çeşni verirler. Ama bunu da dört bir yanı düşünerek ustalıkla yaparlar. Zamanımızın yazarlarına bakınca herkesin harcı olmadığı anlaşılıyor bu işin. Herkes gibi konuşmayı küçümseyerek cüretli işlere girişiyorlar. Ama hünersizlik ve zevksizlik yüzünden yaya kalıyorlar. Ortaya bir sürü zoraki tuhaflıklar, soğuk, anlamsız yapmacıklar çıkıyorlar. Bunlar anlatılmak istenen şeyi yükseltecek yerde alçaltıyor. Yenilik oldu mu bayılıyorlar. İşe yarayıp yaramadığı umurlarında değil, yeni bir sözcük kullanmak isteğiyle eskisini atıyorlar, çoğu kez de attıkları sözcük yenisinden daha kuvvetli, daha diri duruyor. Dilimizde zengin olanaklar görüyorum ama onu pek az işlemişiz. Avda ve savaşta kullandığımız kaba dille neler yapılmaz, dilden bol bol sözcük alabiliriz. Konuşma dilinin deyimleri otlar gibi yer değiştirdikçe daha gürbüz, daha bereketli oluyor. Dilimiz zengin olmasına zengin ama daha fazla kıvraklık ve sağlamlık ister. Çok yerde coşkun bir düşünceyi kaldırmıyor. Sıkı bir yürüyüşe geçtiniz mi dil gevşeyip kalıyor. O zaman Latince'ye yahut Yunanca'ya başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Halkın ağzındaki sözcüklerin gücünü biz kolay kolay göremiyoruz. Çünkü orta malı olarak kullanıla kullanıla bu sözcükler ayağa düşmüş, güzellikleri bayağılaşmış. Nice değerli sözler, güzel benzetmeler var ki halkın ağzına düştükten sonra zamanla renkleri bulanmış, güzellikleri solmuştur. Ama burunları koku alanlar bu deyimlerin tadına varırlar, onları ilk kez söylemiş olanların değeri de yere düşmekle kaybolmaz. Bilimler de her şeyi pek fazla inceltiyorlar. Herkesin bildiği doğal yoldan çıkarıp bambaşka ve yapmacıklı bir kılığa sokuyorlar. Bizim evde uşaklık eden delikanlı aşkın ne olduğunu biliyor, içinde de yaşıyor. Ona Leon Hebrew'yu, Fijin'i okuyun. Bu adamlar ona kendinden, kendi düşüncelerinden, kendi yaptığı işlerden söz edecekler ve o hiçbir şey anlamayacaktır bunlardan. Aristo'yu okurken onda benim duyduğum, yaşadığım şeyleri tanımaz oluyorum. Her şey okulun gerektirdiği bir kılığa bürünüyor. Bundan ne kazanılıyor bilmem. Ben olsam onlar gibi doğayı sanatlaştıracak yerde sanatı doğallaştırırdım. Kitap ve yaşam. Ne yaparsınız bu adamlara? Yazılı olmayan lafı dinlemezler, kitaba geçmedikçe sözlere inanmazlar. Gerçeğe sakallı olmadıkça kulak vermezler. Budalalıklar yazı kalıbına döküldü mü bir ciddilik kazanıyor. Bir yerde duydum derseniz olmaz. Bir yerde okudum diyeceksiniz. Ben insanların sözleriyle yazılarını ayırt etmediğim için, konuşurken yapılan yanlışların yazarken de yapıldığını bildiğim, zamanımıza eski zaman kadar da değer verdiğim için bir dostun dediklerine büyük bilginlerin sözleri kadar değer veriyorum. Kitaplar kadar kendi gördüklerimden de yararlanıyorum. Onlar der ki, erdem uzamakla daha büyük olmaz. Ben de derim ki, gerçek ihtiyarlamakla daha akıllı olmaz. Hep söylerim. Örneklerimizi yalnız yabancılardan ve kitaplardan almak budalalıktır. Örnek bakımından zamanımız Homeros ve Platon zamanından daha az zengin değildir. Ama çoğumuzun istediği doğru söz söylemek değil, bilgiçlik taslamaktır. Sanki Plotin yahut Vaskosa'nın dükkanından getireceğimiz tanıtlar, kendi köyümüzden getireceğimiz tanıtlardan daha soyluymuş gibi. Gözümüzün önünde olup bitenleri yararsız eklentilerden ayırıp belirtmeye, düşüncelerimizi onlar üzerinde işleyip değerlerini meydana çıkartmaya gücümüz yetmiyor. Kitapların değeri. Bir insanın değerini anlamak istedin mi, kendinden ne kadar memnun olduğunu, söylediklerini, yaptıklarını, kendini ne dereceye kadar beğendiğini sorarım. Şu türlü özürleri pek dinlemek istemem. Bu işi laf olsun diye şakacıktan yaptım. İşi daha bitmeden çıktı tezgahtan. Bir saat bile durmadım üstünde. Yaptıktan sonra bir daha gözden geçirmedim. Öyleyse derim, bırakın bu işleri de hangi eseriniz sizi tam veriyorsa, değerinizin hangisiyle ölçülmesini istiyorsanız onu gösterin bana. Sonra şunu sorarım. Eserinizde en güzel bulduğunuz nedir? Şu parça mı, bu parça mı? Onda da beğendiğiniz yapısındaki hoşluk mu, kullandığınız malzeme mi? Bir buluş, bir düşünce, bir bilgi mi? Hep görüyorum çünkü, insan başkasının işi kadar kendi işini değerlendirmekte de aldanıyor. Yalnızca araya duygu karıştığı için değil, asıl değeri bilmediği, ayırt edemediği için. Bu eser kendi gücü ve talihiyle onu yapmanın buluş ve bilgi gücünü aşabilir. Ben kendi hesabıma en az kendi eserimin değerini kestirebiliyorum. Denemeleri bir batırır bir çıkartırken hep kararsızlık ve kuşku içindeyim. Kimi kitaplar vardır salt konularıyla yararlı olurlar. Değerlerinde yazarın payı yoktur. Üstelik öyle iyi kitaplar, öyle yararlı işler vardır ki insan yapmış olduğuna utanır. Örneğin ben şimdi tutsam istemeye istemeye bizim ülkenin yemeklerini, kıyafetlerini yazsam, zamanımızdaki kralların fermanlarını, halkın eline geçen mektuplarını toplasam, güzel bir kitabın özetini çıkarsam, ki güzel bir kitabın her türlü özeti saçma bir özet olur ya, ve o kitap sonradan kaybolsa, buna benzer daha başka işlere girişsem. Elbette gelecek kuşaklar bu yazılarımdan eni konu yararlanabilir. Ama ben o zaman talihimden başka neyimle övünebilirim? Nice ünlü kitaplar böylesi kitaplardır. Birkaç yıl önce Philip de Comines'i okuyordum. Çok iyi bir yazardır kuşkunsuz Comines. Kitabında şu yabana atılmaz söz gözüme çarpmıştı. İnsanın efendisine ettiği hizmet, onun bu hizmete verebileceği karşılığı aşmamalı. Meğer bu sözün değeri yazarda değil, salt kendindeymiş. Aynı söze geçenlerde Tacitus'ta rastladım. İyilikler insana karşılığını verebileceğini sandığı sürece hoş gelir. Bu ölçüyü aştılar mı, onları minnetle değil, kinle karşılarız. Seneca aynı şeyi daha kuvvetle söylüyor. İnsan karşılık veremediğinden utandı mı, karşılık verecek kimsesi olmasını istemez. Cicero da biraz daha gevşek. Memnun edemeyeceğini sanan kimsenin dostu olamaz, diyor. Bir konu cinsine göre bir adamı bilgili, zengin, bellekli gösterebilir. En kişisel, en değerli tarafını, ruhunun asıl gücünü ve güzelliğini anlayabilmek için kendinden olanla olmayanı ayırt etmek, kendinden olmayan şeyleri de nasıl seçtiğine, düzenlediğine, nasıl bir şekil ve dil kullandığına bakmak gerek. Başka türlü olur mu? Ya söylediğini başka yerden almış ve daha kötü bir şekle sokmuşsa? Çoğu kez de böyle oluyor. Kitaplarla alışverişim azsa, yeni bir şairde gördüğüm güzel bir buluşu övmeye cesaret edemem. Önce bilen birinin bana o parçanın şairin kendi malı olup olmadığını söylemesi gerek. O zamana kadar dilimi tutarım. Neme gerek? Yılların elimizden çekip aldığı yaşama zevklerini dişimiz tırnağımızla savunmalıyız. Derler ki uzun süren hayat hayatların en iyisi değildir. Uzun sürmeyen ölümse ölümlerin en iyisidir. Ah bir dost, eskiler dostluğun sudan ve ateşten daha zorunlu ve daha tatlı olduğunu söylerler. Ne doğru. düşünce gelenekleri. İnsanların düşüncelerinin çoğu dinler ve yasa gibi eskiden beri süregelen inanışlara dayanır. Herkesin konuştuğu gibi konuşmayı öğreniriz. Herkesin düşündüğü gibi düşünmeyi de tanıtma örgüsü ile birlikte benimseriz. İçimize yerleşen bu sağlam örgüyü artık sarsamayız. Doğruluğundan kuşku duyamayız. Tersine herkes bu dışarıdan gelme inanışı elinden geldiği kadar berkitmeye çabalar. Hiçbir iyi insan yoktur ki bütün yaptıkları ve düşündükleri yasalara vurulursa hayatında 10 kez idamlık suç işlememiş olsun, hem de ceza görmeleri ve yitirilmeleri çok yazık ve çok haksız da olsa. Öyle insan da vardır ki yasalara uymayan hiçbir şey yapmamış da olsa iyi insan diye övülmeyi hak etmez ve filozof onu haklı olarak kırbaçlar.